Ayrım 21. Kürtçülük. 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 234. Kasımoğlu Köyü, Van. 1 Nisan 1896. Çarşamba. Saat 9'da Kasımoğlu'na vardık. Camı çerçevesi olmayan bir eve indirdiler. Sesimi çıkaramadım. Köylüler: "Dün akşam buraya Kürtler hücum ediyorlardı. Şuradaki İslam köyüne kaçtık," dediler. "Bundan sonra kimse gelemez. Korkmayın. Bakın, ben buralarda bu kadar askerle dolaşıyorum," dedim. Araştırdım. Böyle bir baskın yapılmadığını söylediler. "Güz mevsiminde bile koyunlarımızı Kürtler yağma ettiler," dediler. Ama yalandır. Çünkü koyunları Şah Bağı'na götürdü, eşyalarını İslam köylerine taşıdılar. Bir şeyleri ziyan olmadı. Bu sefer koyunlarını istemek üzere Şah Bağı'na gittiler. Şah Bağlılar Kürtlerin gelip aldıklarını söylediler. Bunlar inanmadı. Koyunları aradılar. Hepsinin derilerini buldular. Anladılar ki Şah Bağlılar kesip kesip yemişler. Dava etmeye kalkacak oldular. Karabet isminde biri aralarına daldı ve "Ey Ermeniler! Sizler dindaşımız, millettaşımız değil misiniz? Sırrımızı açığa mı vuracaksınız? Vazgeçin," dedi. Bunlar da sustular. Bu olayları hep köylü Ermeniler anlatmışlardı. Molla Hasan Köyü, 6 Nisan 1896, Pazartesi. Bu sabah Rahmin Köyü'nden hareket ettik. Akşam üzeri saat 11'de Makuri aşireti köylerinden Molla Hasan Köyü'ne vardık. İndiğimiz han Hamidiye subaylarından Timur Ağa'nınmış. Kendisi Makuri aşireti reisinin karargahı olan Tirürek köyünde olduğundan geldiğimizi işitir işitmez hemen koşarak geldi. Arkasından Hamidiye kaymakamı İbrahim Bey de geldi. Uzun uzadıya nasihat ettim. Hepsini kabul etti. Daha sonra dedi ki, "Bu Ermeniler devlet bize imtiyaz verecek diye konuşuyorlar. Eğer bunun aslı var da bizden saklıyorsanız şu nasihatleriniz bizim kollarımızı bağlamak demektir. Biz buralarda 1300 yıla yakın bir zamandan beri bulunuyoruz. Halit bin Velid ile geldiğimizde buralarda Ermeni yoktu. Rençberlik ettirmek üzere biz getirdik. Şimdi insaf edin, rençberlerimize karşı aciz kalıp onlara mahkum mu olalım? Bunların nesi var? Bizi bırakın, biz bunların hakkından geliriz. Eğer bu yıl sen buraya gelmeseydin çok fena olacaktı. Fakat bizi aldatıyorsan, Allah'ın seversen bırak, aldatma." Ben de dedim ki, "Sizin kadrinizi bilenlerdenim. Veli Nimet Efendimizin bunlara imtiyaz vermeye katiyen rızası yoktur. Eğer öyle bir şey olursa sizin önünüze düşerek ilk önce ölecek olan benim. Bunu böyle bilin." Bu sözler üzerine biraz yatıştı. Ahörük Köyü, 10 Nisan 1896 Cuma. Bu sabah saraydan hareket ettim. Takori aşireti merkezi olan aşağı Ahörük'e doğru yola çıktık. Ahörük'e giderken yol üzerine iki kurban yatırmışlardı. Hizasına geldiğim gibi hemen kestiler. Bu köyde aşiret reisi Hüseyin Bey'in haremlik selamlık iki dairesi var. İki katlı ve Van üsluplu güzel binalardır. Bu aşiret, Takori aşireti, tamamen hudut üzerindedir. Ermenilerin oturdukları Kaleser adlı Ermeni köyü İran tarafındadır. Orada bir silah fabrikaları varmış. El ile silah yapıyorlarmış. Bunlardan bir tanesi Hüseyin Bey'de bulunuyormuş. Burada verilen habere göre Yezidiler sürekli olarak koyunlarını satıp silah ve fişek alıyorlarmış. Reisleri olan Haso, aşiret mensuplarına "Sakın vergi vermeyin, devlet buraları Ermenilere vermiş," diye ilan edip geziyormuş. Ermenilerden alınmış iki de revolver gördüm. Adeta Amerikan tipi kırmalı revolverler. Fakat namlusun üzerine sonradan bir mızrak ile bir hançer çatısı işlenmiş. Aşiret reisi Hüseyin Bey ve yeğenleri Sultan ve Cüneyt Ağalar'a şöyle nasihat ettim. "Eğer İran'da yapıla geldiğini haber verdiğiniz Ermeni hazırlıkları gerçekse iyi bilmelisiniz ki bu hazırlıklar köksüzdür. Sizin 1300 yıldan beri koruduğunuz namus ve haysiyetinizi ayaklar altına almak, aşiretlerinizi berbat ve perişan etmek, bir daha mecal bırakmayacak şekilde sizleri ezmek için hazırlanmış bir tuzaktır. Güz mevsiminde denemek için 32 fedai Ermeni bu tarafa geçtiler. Sizden bir kolağası, bir yüzbaşı, bir mülazımla 11 nefer öldürdüler. Anladılar ki aşiret aşiret diye zihinlerinde dev gibi büyüttükleri halk ancak eli kolu bağlı, güçsüz insanları ezen bir toplulukmuş. 5-600 seçkin fedai aşiretler arasına girecek olursa hallaç pamuğu gibi atmaya muktedir olur. İşte bu deneme üzerine şimdi hazırlığa başlamışlardır. Fakat bu fedailer gelip de sizlere ezecek olursa önce devletin sonra da sizlerin namusunu lekelemiş olacaklardır. Çok şükür devletin burada bunları def edecek kadar kuvveti vardır. Mesela bir tabur Koçkırana, bir tabur saraya, bir tabur da Hanik'e yerleştireceğim. Fakat siz Van havalisindeki Ermeni köylerine sarkıntılıktan vazgeçmediğiniz için saraya koyacağım taburun yarısını sizin tecavüzünü önlemek için Erçek'e, Hanik taburunun yarısını Başkale'ye, Koçkıran taburunu da Canik'e koymaya mecbur oluyor ve kuvvetleri bölmek zorunda kalıyorum. Bu durumda kuvvetlerin çoğu işe yaramaz hale geliyorlar. Askerlerimizi dağıtıyoruz. Buna sizler sebep oluyorsunuz. Sonra siz zarar edeceksiniz. Durunuz, oturunuz, işimize bakalım. Ermenilerle mi uğraşacağız, sizinle mi? Eğer Van eşrafından size haberler geliyorsa uymayın. Bunların hepsi Ermeni bozgunculuğudur. Yezidi aşireti reisi Hatip Ağa, Van'dan geldikten sonra buraları devlet Ermenilere vermiştir. Sakın vergi vermeyin diye halka baskı yaptığı gibi, geçen gün hayvan vergisini almak için köyüne giden zabıta memuruna biz para vermeyeceğiz, hadi defol git demiş. Bir zaptiye göndererek saraya gelmesini bildirdim. Ahorik'ten dönüp saraya gelirken yol üzerinde karşımıza çıktı. İyice tektir ve tehdit ettim. Yarım saat kadar da beraberimde getirdim. Üzengilerimi öperek böyle sözlere inanmamamı, aşiretler arasında birbirlerine iftira atmanın adet olduğunu, öyle münasebetsiz bir laf etmediğini yeminle söyledi. Ben de köyüne geri gönderdim. Taköre aşiret reisi Hüseyin Bey kendi diliyle dedi ki, 4 yıl öncesine gelinceye kadar aşiretimiz içerisinde bir çavuş gelecek olsa tir tir titrerdik. Şimdi devlet bize kaymakamlık, binbaşılık rütbeleri verdi diye hükümete hiç kulak astığımız yoktur. Hatta tabur ağası gelecek olsa ben kaymakamım, sen benden bir rütbe aşağısın, sus diyoruz. Ermeni köylerine gidiyoruz, koyun kesiyoruz, tavuk vuruyoruz. İstediğimizi yapıyoruz, 5 para bile vermiyoruz. Bize bir şey oldu ama ne oldu bilemem. İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruluyor. 1889, amaç Osmanlı Birliği. Berlin Anlaşması'nın ardından 1878'de Van'da Karahaç, 1881'de Erzurum'da Vatan Savunucuları, 1885'te yine Van'da Armenekan ve 1887'de İsviçre'nin Cenevre şehrinde ihtilalci Hınçak adlı Ermeni örgütleri kurulmuş ve Türkiye'deki eylemlere başlamışlardır. 1890'da Tiflis'te Daşnak Sutyun veya kısaca Taşnak adlı Ermeni ihtilal örgütü kurulmuş ve Türkiye'yi hedef almıştı. Bu örgütlerin hepsinin nihai amacı Anadolu'da bir büyük Ermenistan devleti kurmak, yani Türkiye'yi parçalamak idi. Tam bu sıralarda 3 Haziran 1889 günü İstanbul'da Askeri Tıbbiye-i Şahane Mektebi'nden 5 öğrenci İttihad-i Osmani adlı gizli bir cemiyet kurdular. Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler Cilt 1. 2. Meşruiyet Dönemi Hürriyet Vakfı Yayınları İstanbul 1984 sayfa 19. Daha sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan bu cemiyetin kurucularından ikisi Doğu Anadolu ve Kürt kökenliydi. Yani vatanın birliğine yönelik Ermeni tehdidini önce görmüş ya da sezmiş olan yurtsever gençlerdi. Biri Arapkirli Abdullah Cevdet 1869-1932, diğeri Diyarbakırlı İshak Sukütü 1868-1903 idi. Abdullah Cevdet, doktor 1869-1932, İçtihat adlı mecmuasıyla ve birçok tercümeleri, şiirleriyle tanınmış fikir adamlarımızdandır. Tabur katibi Hacı Ömer Efendi'nin oğlu olup Arapkir'de doğmuş, önce orada okuduktan sonra 15 yaşında İstanbul'a gelerek Kuleli İdadesi'ne girmiş ve askeri tıbbiyeden hekim yüzbaşısı çıkmıştır. Daha mektepteyken politika ile uğraştığı ve gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşunda bulunduğu için Gülhane Göz Hastalıkları muallim muaviniyken Trablusgarp'a sürülmüş, oradaki askeri hastanede 1,5 sene hekimlik ettikten sonra Avrupa'ya kaçmıştır. Cenevre'de bazı arkadaşlarıyla birlikte Osmanlı adlı bir gazete çıkararak saltanat aleyhine yazılar yazmış ve Viyana elçiliği hekimliğini kabul ettiği 3 yıl zarfında susmuş olmakla beraber sonra tekrar saltanat aleyhinde yazdığından gıyaben kalebetliğe mahkum edilmiştir. İçtihat Mecmuası'nı ve Matbuası'nı 1904'te Cenevre'de kurarak bir yıl sonra Mısır'a geçip Mecmuası'nı Kahire'de neşretmişti. Meşrutiyetin ilanından 2 yıl sonra Matbuası'nı İstanbul'da İçtihat Evi verdiği binaya getirdi ve Mecmuası'nı ölümüne kadar yaşattı. Türk Meşhurları İshak Sükutü, Doktor 1868-1903 2. Abdülhamit zamanında hürriyet ve meşrutiyet için çalışmış ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurmuş olanlardan biridir. İstanbul'da askeri tıbbiyede doktor olmuş ve saltanat baskısı yüzünden Avrupa'ya kaçarak yoksulluk içinde İsviçre'de San Remo'da ölmüştür. Kemikleri Meşrutiyet İnkilabı'ndan sonra 1909'da arkadaşı Doktor Rıza Nur tarafından İstanbul'a getirildi ve Sultanahmet Bahçesi'ne gömüldü. Türk Meşhurları. Cemiyetin bir diğer kurucusu Ohrili yani Makedonyalı İbrahim Temo idi. Doğu Anadolu gibi Makedonya'da Osmanlı Devleti'nden koparılma tehdidiyle karşı karşıya bulunan önemli bir vilayetimizdi. 3 Mart 1878 Ayastefanos Anlaşması ile yeni kurulan Bulgaristan Prensi'ne katılması öngörülmüş iken 13 Temmuz 1878 Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devleti içinde bırakılmış olan Makedonya üzerinde Bulgar emelleri devam ediyor ve Yunan ve Sırp emellerini de kamçılıyordu. Osmanlı Birliği anlamına gelen İttihadi Osmani Cemiyeti'nin diğer iki kurucusu Kafkasyalı Mehmet Reşit ile Bakülü Hüseyinzade Ali idi. Bu iki genç de Rus, Ermeni ve Gürcü tehditlerini görmüş ve Osmanlı Birliği'ne sarılmışlardı. İttihat ve Terakki'nin temelini atmış olan 20 yaşlarındaki bu 5 jön Türk'ün birleştikleri ortak düşünce Osmanlı vatanının bölünmez bütünlüğü idi. 1876 Anayasası'nın yeniden yürürlüğe konması ve reformlar yapılması ile vatanın bütünlüğünün Osmanlı Birliği'nin korunabileceğine ve gelişmesinin sağlanabileceğine inanmışlardı. Çıkış noktaları bu olmuştur. Son zamanlarda dış kaynaklı bazı Kürtçü yayınlarda Abdullah Cevdet, İshak Sükutu gibi Osmanlı aydınları sanki bölücü Kürtçüymişlermiş, Kürt milliyetçiliğinin öncüleriymişlermiş gibi gösterilmeye çalışılmakta, hatta Abdullah Cevdet'in Ermeni emellerini desteklemiş olduğu bile ileri sürülmektedir. Örnek David McDowell, Modern Kürt Tarihi sayfa 134-135 vesaire. Tarihi gerçeklere tamamen ters düşen bu gibi yayınlar ciddiye alınamaz. Amaç Osmanlı Birliği'ydi. Eski Jön Türklerden Ahmet Bedevi Kur'an şunları yazıyor. Ermeni hareketleri tıbbiyede kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir an evvel fiiliyata geçmesine amil olan sebeplerdendir. Hatta yüksek mekteplerde başlayan diğer inkılap teşekküllerine de bir dereceye kadar müessir olmuştu. Daha sonraları tıbbiyede idamesine çalışılan inkılap hareketleriyle harbiyede vücut bulan birlikler bu gibi hasmane, Ermeni, nümayişleri mücib olan esbabı izale etmek gayesine ve Osmanlılık vahdedini, birliğini korumak emeline atfen teşekkül etmişlerdi. Çünkü Ermeniler 93 Harbi'nden 1877-78 Savaşı'ndan sonra Berlin Kongresi'nde kendileri hakkında kabul edilen 61. maddeye tevfikan bazı iddialar ileri sürmeye başlamışlardı. Esasen Ermeni komiteleri öteden beri muhtelif yollarla Avrupa'nın nazarı dikkatini celbetmekten hali kalmıyor ve kendileri için bir varlık, Anadolu'da bir yurt yaratmak sevdasına düşmüş bulunuyorlardı. Taşnak Sutyun Komitesi'nin gizli programına nazaran Ermenilerin düşüncesi genişti ve istiklal temin eylemekti. Bu ihtilalcilerin gayesi isyanlar vasıtasıyla Türkiye Ermenistan'ında bir halkçı demokratik hükümet kurmaktı. Bunu temin içinde propaganda yapılması, Türk hükümetinin tesisat ve teşkilatının tahrip edilmesi gibi çarelere başvurulacaktı. Filvaki bu son devirlerde Ermeniler Van, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Harput ve Sivas vilayetlerinden mürekkep yarı müstakil, bağımsız bir Ermenistan hevesine kapılmışlardır. Halbuki buralarda bir kesafetleri, nüfus yoğunlukları, %10'u geçmeyen Ermeniler Türklerden çok iyilik görmüş, dinlerini, dillerini Türkler sayesinde muhafaza etmişlerdir. Ermeni komitelerinin 1894-1895 yıllarında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çıkardıkları ayaklanmalar ve 30 Eylül 1895'te İstanbul'da Babali'ye karşı düzenledikleri silahlı kanlı yürüyüş üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti bir bildiri yayımladı. Abdullah Cevdet tarafından kaleme alınmış olan bu bildiri, İttihat ve Terakki'nin o aşamadaki amaçlarını da biraz ışık tutmaktadır. Bildiri şöyledir: Müslümanlar ve ey sevgili vatandaşlarımız Türkler, Ermeniler devletimizin büyük makamı olan ve bütün Avrupalılarca tanınan, hürmet gören Baba Ali'yi basmaya kadar cüret ettiler. Payi tahtımızı sarstılar. Ermeni vatandaşlarımızın bu küstahane hareketleri mucibni teessüfümüzdü. Lakin hakikatte zulüm, istibdat ve idaresizlik bu mucibi teessür ve teessüf hadiseleri doğurmuştur. Biz Türkler de umum Osmanlılar gibi bu müstebit hükümetten ıslahat ve hürriyet isteriz. Cemiyetimiz bu maksatla çalışıyor. Biz bugün Ermenileri tedbe çalışacağımıza, idraksizliğin, zulüm ve istibdadın merkezi olan Bab-ı Ali'yi, Şeyhüslam kapısını, yıldızı basarak bu daireleri müstebitlerin başına yıkalım. El ele verelim, toplanalım, çoğalalım. Bizim de hürriyete, serbestliğe aşık ve müstahak olduğumuzu alemi medeniyete gösterelim. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, Tuna'ya, Türkiye'deki siyasi partiler 1, sayfa 19-20. İttihat ve Terakki'nin kuruluş aşaması konusunda Tuna'ya diyor ki, bu aşamada cemiyet duygusal yöne ağır basan bir öğrenci kuruluşudur ve felsefe tartışmalarının oluşturduğu bir ortamın ürünüdür. Cemiyet muhtelif kişi ve çevrelerle kurduğu ilişkiler sonucu az çok tanınmış ve ülke içinde ve dışında şubeler açma yoluna girmiştir. Bu şubelerin başında Paris şubesi vardır ve İstanbul'a oranla merkez gibi çalışmıştır. Özellikle Türkçe meşveret, Fransızca Meşveret Supplement Francis, Meşveret'in Fransızca 2 gazeteleriyle yüksek öğrenci gençliği, harbiye, tıbbi öğrencileri üzerinde etkin olmuştur. Cenevre şubesinin Mizan ve Osmanlı gazeteleri, Kahire şubesinin Kanuni Esasi ve Hak gazeteleri de aynı işlevi görmüşlerdir. Bu yayınlar dışında başka organlar da vardır. Jön Türk basını, Abdullah Cevdet ve İshak Sükutu cemiyetin Cenevre şubesinde çalışmışlardır. Burada bir ara Osmanlı adlı bir gazete çıkarmışlardır. Para sıkıntısı çekmişlerdir. Yıldız Sarayı Jön Türklerin beşindeydi. Onları izlemesi ve mümkünse hükümet tarafına çekilmesi için Ahmet Celalettin Paşa 1900 yılında Avrupa'ya gönderilmişti. Paşa, Cenevre'de çıkarılan Osmanlı gazetesi kalemlerinin satın alınarak susturulmasında şöyle rapor etmişti. Osmanlı, Nam Fesat gazetesi hakkında ahiren vuku bulan teşebbüste yazanların, yani Abdullah Cevdet ve Sükutu ve bazı rüfekasının kalemini mübayağa etmekten, satın almaktan, ibaret olup gazete diğer bir mufsit tarafından her zaman neşri mümkündür. Osmanlı gazetesini bırakan Abdullah Cevdet, Viyana Büyükelçiliğimiz, İshak Sükutu de Roma Büyükelçiliğimiz kadrosunda çalışmış ve birkaç yıl düzgün dış maaş almışlardır. Sükutu 34 yaşındayken 1903 yılında İsviçre'de ölmüş, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra kemikleri İstanbul'a getirilmiştir. Abdullah Cevdet ise uzun yaşamış, Ahmet Celalettin Paşa'dan para alarak İsviçre'de İçtihat dergisini çıkarmayı başlamıştır. Şair Eşref, Abdullah Cevdet'in bu davranışı üzerine Arap kirliler umumen edepsiz ise de Cevdet Arap kirli olmayıp Divrik dilencisi olduğundan bence şüphe bırakmamıştır. Cevdet gibi zengin dilencilerin hali insanı kızdırıyor diye yazmıştır. Abdullah Cevdet daha sonra İçtihat dergisini Kahire'ye taşımış, meşrutiyetin ilanından sonra dergisini İstanbul'a getirip 1932 yılında ölünceye kadar çıkarmaya devam etmiştir. Mütareke döneminde İçtihat gazetesinde Kamuran Ali Bedirhan imzasıyla Kürtçü yazılar da yayımlanmıştır. O dönemde Abdullah Cevdet, ABD Başkanı Wilson'ın ilkelerine dayanarak Batı desteğinde bir Kürdistan kurulmasını açıkça savunmaya yönelmiş, fakat Anadolu'da milli hareketin başarısıyla birlikte bu gibi düşünceleri ileri sürmekten vazgeçmişti. Yurt dışındaki Jön Türkler tarafından çeşitli ülkelerde toplam 116 gazete çıkarıldığı saptanmıştır ve bunların dillere göre dağılımı şöyle verilmektedir. Türkçe 95, Fransızca 12, Arapça 8, Yahudice 1 adet. Ahmet Bedevi Kur'an şöyle diyor: Jön Türkler arasında gazetecilik garip bir hal almıştı. Gazetelerin münderecatı sahibinin ve muharrirlerinin şahsi emel ve takip ettikleri gayeye göre değişiyordu. Mesela Araplık hissine kapılan gazeteler bulunduğu gibi Osmanlı, Türk, İntibah ve Şurayi Ümmet gibi isimlerden Mağda, Kürdistan, Anadolu ve Arnavutluk başlıklı gazete neşredenler de eksik değildi. Bu gazeteler arasında şantaj maksadı takip edenler de vardı. Ahmet Bedevi Kur'an, Osmanlı İmparatorluğu'nda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1956, sayfa 160. Bu gazete enflasyonuna Türkçe Kürtçe Kürdistan gazetesini de eklemek gerekir. Bu gazete önce 1898 yılında Kahire'de Miktat Bedirhan tarafından çıkarılmaya başlanmış, İngilizlerin desteklediği Bahailerin Kahire'deki matbaasında basılmaktaydı. Kahire'den Suriye yönüyle Kürt bölgelerine ulaştırılıyor, Şam'da çalışmaya gelen Kürt ameli arasında ilgi görüyor, okuma yazması olmayan Kürt hamallara sesli olarak okunuyordu. Kürdistan gazetesi bir süre sonra Cenevre'ye taşındı. Gazetenin başına Miktat Bedirhan'ın kardeşi Abdurrahman Bedirhan geçti. Parlar, Türkler ve Kürtler, sayfa 505. Ahmet Celalettin Paşa'ya verilen 15 Temmuz ve 21 Temmuz 1900 tarihli iki jurnalde şöyle deniyordu: Abdurrahman Bey, Kürt ve Türk lisanıyla gazete çıkaracak ise de hurufatı ve mürettibi yoktur. Hurufatı Manchester'dan ve mürettibi Marsilya'da Ermeni gazetesinin mürettibini elde etmeye çalışıyor. İsmi Nişan Sironyan'dır. Kulunuz min gayri had ve liyakat efendimizden bir emir alacak olursam hurufatın satışını tehir ettiririm. Yazıları birbirine karıştırıp nerede olduğunu iyice bilirim. 15 Temmuz 1900 Mihri Kulunuz. Kürdistan gazetesi müdürü Bedirhan Paşa Hafidi, Abdurrahman Bey burada, halbuki Elan gazetesini çıkaramadı. Mihri 21 Temmuz 1900. Demek ki Abdurrahman Bey Ermenilerden de destek alarak Kürdistan adlı Kürtçe ve Türkçe gazeteyi çıkarmaya koyulmuştur. Gazetenin Avrupa'da tam olarak ne zaman yayına geçtiğini ve ne kadar yayımlandığını saptayamadık. Nikitin'e Kürdistan gazetesinin 1898 yılında Kahire'de çıktığını, sonra Cenevre'ye ve Folkestone'a, İngiltere'ye göç ettiğini, meşrutiyette İstanbul'a geldiğini, Birinci Dünya Savaşı üzerine 1914 yılında tekrar Kahire'de çıktığını yazıyor. Gazeteyi çıkaranlar zaman içinde değişmişse de gazete hep Bedirhan sülalesinden birinin, Miktat, Abdurrahman ve Süreyya Bedirhan elinde olmuştur. Süreyya Bedirhan meşrutiyetin ilanından sonra Kürdistan gazetesini bir ara İstanbul'da yayımlamış, 1917-1918 yıllarında da Kahire'de yayımlamaya devam etmiştir. Şerif Paşa, yurt dışında çalışmalarını sürdüren İttihat ve Terakki Cemiyeti veya Jön Türkler çeşitli kaynaklardan para yardımı görmüştür. Avrupa'daki Jön Türklere para yardımı yapanlar arasında Kürt asıllı Şerif Paşa da vardır. Şerif Paşa 1898 yılından beri Stockholm'de Osmanlı elçisi olarak bulunuyordu. Paşazadeydi. Hem kendi ailesinden hem de Mısırlı bir prenses olan eşi tarafından servet sahibi bir kimse olarak biliniyordu. Gurbet elde sıkıntıya düşen ittihatçılara yardımlarını pek esirgememiş görünüyordu. Doktor İshak Sükutu, Cenevre'den Tunalı Hilmi'ye gönderdiği 5 Haziran 1899 tarihli mektubunda çalışmaları hakkında bilgi verirken, Kürt'ten bu ayda iane, yardım aldık diyordu. Kürt dediği Şerif Paşa'dır. Bu ayda dediğine göre daha önceki aylarda da yardım aldıkları anlaşılıyor. Şerif Paşa, Jön Türklerin Paris'te çıkardıkları Meşveret gazetesine de para yardımında bulunmuştur. Ahmet Rıza Bey 24 Ekim 1901 tarihinde Şerif Paşa'ya şunları yazıyor. Muazzez dostum, Türkçe meşrevetin neşri kaça mal olabileceğini soruyorsunuz. Halbuki biz bunu bundan birkaç ay evvel sizinle birlikte hesap etmiştik. Bu esnalarda siz 100 frank Cenevre'ye ve 200 frank da Paris'e gönderiyordunuz. Sizin verdiğiniz ihane Roma ve Londra ihanelerine zam olunduğu halde artık kifayet eder zannında idim. Fakat öngörülemeyen yeni masraflar çıkmış, gönderilen yardım yetmemiştir. Eğer bana bahsettiğiniz tasmimatı, hususiye ve umumiyetiniz, tasarlanan özel ve genel işler bize daha ciddi surette muavenetten, yardımdan sizi men ediyorsa, Kahire'de birçok dostlarınız mevcut olduğundan hiç olmazsa bunlar arasındaki prenslere, beylere yazarsanız gazetenizin muntazaman intişarını temin ettirmiş olursunuz. Brüksel'deki neşri takarrur eden, yayımlanması kararlaştırılan gazete masarifine medar olmak üzere şimdiden muaveneti vatanperverlerinize müracaat ediyorum. Gazetelerle her ay gönderdiğiniz 100'er frank için size teşekkür eder ve bütün muhabbetimle, bütün kuvvetimle ellerinizi sıkarım. Muhibbi azizim, mektubun tam metni için bakınız Kur'an, cilt, sayfa 213. Ahmet Rıza Bey bir diğer mektubunda da Şerif Paşa'ya, madem ki bir fakir dostunuza müzaheret arzundasınız, o halde 18 aylık bir fasıla esnasında ancak 9 aylık alabildiğimi müsaadenize mağruren nazarı dikkatinize arz ederim diyor. Bir üçüncü mektubunda da Ahmet Rıza Bey Şerif Paşa'dan yine para istiyor. Muavenetiniz sayesinde borçlarımın bir kısmını tediye ettim, ödedim. Fakat nafakadan keserek borç vermek hakikaten müessif. Herhalde şimdiden bize 100 veyahut 200 frank gönderecek olursanız pek isabet etmiş olacaksınız. Stockholm elçimiz Şerif Paşa'nın Jön Türklere para yardımı yapmış olması ilginç bulunabilir. Şu soru ister istemez bazı kimselerin zihinlerine takılacaktır. Sultan Abdülhamit'in ben bu paşaya güveniyorum diye eline güven mektubu verip İsveç kralına elçi olarak gönderdiği bir kimse nasıl olmuş da o padişahı yıkmaya çalışan bir örgüte para yardımında bulunabilmiş ve bu yardımlarını yıllarca sürdürebilmiştir? 21. ayrımın sonu, sayfa 246.